Ayrım 13, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 162. Wallander eve geri döndü. Tahta oymalı bir sandalye alarak ailenin oturduğu kanepenin yanına geldi. Karlman'ın dul eşinin yanında 20 yaşlarındaki iki oğluyla onlardan birkaç yaş daha büyük kızı vardı. Hepsi de garip bir şekilde sakindi. Olabilecek en çabuk şekilde yanıtlayabileceğiniz bir iki soru sormam gerekiyor dedi. Daha sonra tekrar konuşacağız. Odanın içinde derin bir sessizlik oluştu. Kimse ağzını açıp bir şey söylemedi. ''Katilin kim olduğunu biliyor musunuz?'' diye sordu Wallander. ''Konuklardan biri mi?'' ''Başka kim olabilir?'' diye karşılık verdi delikanlılardan biri. Sarı saçlarını kısacık kestirmişti. Wallander az önce çardakta incelemek zorunda kaldığı parçalanmış yüzle bu delikanlının ne denli benzediğini görünce birden tedirgin oldu. ''Aklınıza gelen biri var mı?'' diye sürdürdü sorularını Wallander. Delikanlı hayır dercesine başını salladı. ''Böylesine büyük bir parti sürerken dışarıdan birinin gelip kocamı öldürmesi pek mantıklı görünmüyor.'' Yeterince soğukkanlı biri duraksamadan işini bitirmiş diye geçirdi içinden Wallander ya da yeterince çılgın biri, yakalanıp yakalanmayacağını umursamayan biri. ''Kocanızın sanat simsarlığı yaptığını söylemiştiniz.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Bunun ne anlama geldiğini açıklar mısınız lütfen?'' ''Kocamın ülkenin dört bir yanında 30'dan fazla galerisi var. Ayrıca İskandinav ülkelerinde de galerileri var. Posta siparişiyle resim satar, resimleri bazı şirketlere kiralar. Her yıl düzenlenen resim müzayedelerinden de o sorumludur ve daha birçok şey.'' ''Hiç düşmanı var mıydı?'' ''Başarılı bir adamdan her zaman beceriksiz ya da yeteneksiz birçok kişi nefret eder ve onu kıskanır elbette.'' ''Kocanız size hiç tehdit edildiğini söyledi mi?'' ''Hayır.'' Wallander kanepede oturan çocuklara baktı. Çocuklar da aynı anda başlarını hayır dercesine salladılar. ''Onu en son ne zaman gördünüz?'' 10:30 civarında dans ettim onunla. Sonra birkaç kez daha gördüm. Onu en son gördüğümde saat 11 civarıydı.'' Çocukları da babalarını 11'den sonra görmemişlerdi. Wallander soracağı tüm soruların bir süre için ertelenebileceğinin farkındaydı. Not defterini arka cebine koyarak ayağa kalktı. Üzüntülerini belirtmek için bir iki söz söylemek istiyordu. Ama ne söyleyeceği aklına gelmiyordu. Onun için de başıyla hepsini selamlayıp dışarı çıktı. İsveç maçı 3-1 kazanmıştı. Kaleci Ravelli harika bir oyun çıkarmıştı. Kamerun maçı unutulmuş. Martin Dahlin'in de görevini kusursuz yerine getirmişti. Wallander çevresinde konuşulanlara kulak kabartmış, duyduklarını bir araya getirmiş ve maçı kazandıklarını anlamıştı. Höglund'la iki polis sonucu doğru tahmin etmişlerdi. Wallander sürekli kaybeden biri olmaya başladığını düşündü. Bu duygunun kendisini üzdüğünü mü yoksa memnun mu ettiğini anlayamadı. Birkaç saat boyunca hiç durmadan çalıştılar. Wallander eski ahırın yanındaki depo odasını geçici merkez olarak düzenledi. Sabahın 4'ünde Höglund yanında Göteborg aksanıyla konuşan genç bir kadın da içeri girdi. ''Onu canlı gören son kişi'' dedi Höglund. ''Gece yarısından az önce Karlman'la çardaktaymış.'' Wallander genç kadına oturmasını söyledi. Genç kadın adının Madeleine Redin ve ressam olduğunu söyledi. ''Çardak'ta ne yapıyordunuz?'' diye sordu Wallander. ''Arne sözleşmeyi imzalamamı istemişti.'' ''Ne sözleşmesi?'' ''Resimlerimi satmak için gerekli olan sözleşmeyi.'' ''İmzaladınız mı?'' ''Evet.'' ''Peki sonra ne oldu?'' ''Hiçbir şey.''
''Hiçbir şey mi?''
''Ayağa kalktım ve gittim. Saatime baktığımda 12:03 vardı.''
''Neden saatinize baktınız?''
''Önemli bir şey olduğuna genellikle bakarım.''
''Sözleşme önemli miydi?''
''Bu sözleşmenin ardından pazartesi günü 200 bin kron alacaktım. Benim gibi yoksul bir sanatçı için bu çok büyük bir miktar.''
''Siz çardakta otururken bahçede başkaları var mıydı?''
''Hayır, görmedim.''
''Peki çardaktan çıktığınızda?''
''Kimse yoktu.''
''Siz gittikten sonra Karlman ne yaptı?''
''Orada kaldı.''
''Bunu nereden biliyorsunuz? Başınızı çevirip baktınız mı?''
''Hayır, ama bana biraz daha temiz hava almak istediğini söylemişti. Ayağa kalktığını da duymadım.''
''Tedirgin miydi?''
''Hayır, tersine çok neşeliydi.''
Wallander görüşmeyi bitirmeye karar verdi. ''Bir kez daha düşünün.'' dedi. ''Belki yarın başka şeyler de hatırlarsınız. Hatırlayabileceğiniz şeyler çok önemli olabilir. Bir şeyler hatırlarsanız beni aramanızı istiyorum.
Genç kadın dışarı çıkarken Per o kez onu içeri giriyordu. Yüzü kireç gibiydi. Madeleine Redder'in az önce oturduğu sandalyeye çökercesine oturdu.
Yaşamımda hiç bu denli korkunç ve iğrenç bir şey görmedim.
Gidip bakmak zorunda değildin dedi Wallander. Buraya gelmeni bunun için istememiştim.
Bunlara nasıl dayanabildiğini anlayamıyorum.
Ben de diye karşılık verdi Wallander.
Wetterstedt'in katilinin işi değil mi diye sordu Ockeson.
Evet, bundan hiç kuşkum yok. Birbirlerine baktılar ve aynı şeyi düşündüklerini fark ettiler.
Yani tekrar yapabilir mi?
Wallander başını salladı. Ockeson yüzünü buruşturdu. Öncelik tanınması gereken bir soruşturma varsa bu o soruşturma. Daha fazla elemana ihtiyacım var diye düşünüyorum. Ne dersin?
Gerekirse bazı ipleri çekerim, merak etme.
Şimdilik buna gerek yok dedi Wallander. Katilin adını ve eşkalini bildiğimizde daha fazla elemana elbette ihtiyacım olacak ama henüz o aşamada değiliz. Lars Magnusson'dan öğrendiklerini anlattıktan sonra Arne Karlman'ın resim simsarı olduğunu ekledi. Aralarında bir bağlantı olduğu ortada diye tamamladı sözlerini. Bu da çalışmalarımızı kolaylaştıracak. O kez on bundan Wallander kadar emin değildi.
Umarım hemen bir sonuca ulaştığını düşünmüyorsun.
Kapıları kapatmıyorum ama bulabildiğim her duvara yaslanmak zorundayım. O kez on orada bir saat daha kaldıktan sonra üst ada döndü. Sabahın beşine doğru çiftliğe gazeteciler gelmeye başlamıştı. Wallander öfkeyle emniyeti arayarak gazetecilerle Hanson'un ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Gazetecilerin Arne Karlman cinayetini bir önceki cinayetle ilişkilendirmeyeceklerinin farkındaydı. Hanson çiftliğin dışındaki yolun kenarında gazetecileri etrafına toplayarak bir basın toplantısı yaptı. Bu arada Martinson, Swedberg ve Höglund kısa bir sorgulamadan geçmiş konukları evlerine gönderiyordu. Wallander, Karlman'ın cesedini bulan heykeltıraşla uzun uzun konuşmuştu.
''Neden bahçeye çıktınız?'' diye sordu Wallander.
''Kusmak için.''
''Kustunuz mu?''
''Evet.''
''Nerede kustunuz?''
''Elma ağaçlarından birinin arkasında.''
''Sonra ne oldu?''
''Çardakta bir süre oturup temiz hava almak istedim.''
''Sonra?''
''Onu buldum.''
Bu yanıttan sonra heykeltıraşın yeniden midesi bulandığı için Wallander sorgulamaya arar vermek zorunda kalmıştı.
Yerinden kalkarak çardağa gitti. Gökyüzü açıktı, güneş de doğmuştu. Wallander yaz dönümü bayramında havanın sıcak ve güzel geçeceğini düşündü. Çardağa yaklaşınca Neuberg'in Karlman'ın başını muşambayla örttüğünü görerek derin bir soluk aldı. Neuberg bahçeyle kolza tarlasını ayıran çalıların arasında yere çömelmiş araştırmasını sürdürüyordu.
''Nasıl gidiyor?'' diye sordu Wallander arkadaşını yüreklendirmek istercesine. ''Burada çalıların arasında belli belirsiz bir kan izi var. Çardaktan da fışkırmış olabilir.''
''Bu ne demek oluyor?'' diye sordu Wallander.
''Bunu yanıtlamak senin işin.''
Çalıları gösterdi.
Çalılar burada seyrekleşiyor. Birinin bu şekilde çalıların arasından bahçeye girip kimselere görünmeden geri dönmesi gayet olası. Çalıların diğer tarafında bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Ama bana sorarsan hiç zaman yitirmeden polis köpeklerinden birinin buraya getirilmesi gerek hem de hemen şimdi.
Wallander evet dercesine başını salladı. Alman çoban köpeği de bakıcısı bir polis saat 5:30'da olay yerine geldi. O sırada son konuklar bahçeden çıkıyordu. Wallander adı Eskilson olan köpek bakıcısını başıyla selamladı. Polis köpeği yaşlıydı ve uzun zamandır onunla birlikte çalışıyordu. Köpeğin adı Skuit'ti. Köpek çardaktaki kokuyu hemen aldı ve çalılıklara doğru koştu. Eskilson'la Wallander köpeğin sayesinde çalılıkların seyrekleştiği ve Karlman'ın arazisine tarladan ayıran traktör yoluna uzanan başka bir yer daha buldular. Köpek kokuyu izleyerek çiftliğe uzanan bozuk yola doğru koşmaya başladı. Wallander'in talimatıyla Eskilson köpeği bıraktı ve kokuyu bulmasını söyledi ona. Wallander birden heyecanlandığını hissetti. Köpek bozuk yolu koklaya koklaya yürüyerek kolza tarlasının sonuna doğru gitti. Orada bir an için kokuyu yitirmişçesine çevresine bakındı, sonra da kokuyu yeniden duyarak yarıya kadar suyla dolu küçük bir göletin yanındaki tepeye doğru gitti. Koku burada yok oluyordu. Eskil son her tarafa baktırmasına karşın köpek bir daha aynı kokuyu alamadı. Wallander çevresine bakındı. Tepede tek bir ağacın dalları rüzgarda sallanıyordu. Yerde eski ve kırık bir bisiklet vardı. Wallander ağacın yanında durarak aşağıdaki çiftliğe baktı. Bulunduğu yerden bahçenin çok iyi göründüğünü fark etti. Dürbünle bakıldığında bahçedeki insanları görmek çok kolay olmalıydı. Wallander birden ürperdi. Birinin hiç tanımadığı birinin o gece daha erken bir saatte orada durduğu düşüncesi onu rahatsız etti. Bahçeye döndü. Hanson'la Svedberg çiftlik evinin basamaklarında oturmuşlardı. Hallerinden çok yorgun oldukları anlaşılıyordu. Ann Brittner'de diye sordu Wallander.
Son konuğu gönderiyor dedi Svedberg.
Martinson, o ne yapıyor?
Telefonda.
Wallander arkadaşlarının yanına oturdu. Güneşin sıcaklığını hissetmeye başlamışlardı. Ann Britt'in işi bitince doğru Üsla'da dönelim. Bildiklerimizin özetini çıkarmalı. Bundan sonra ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Kimse bu sözlere bir karşılık vermedi. Bir şey söylemenin bir anlamı yoktu. Höglund eski ağırdan çıkıp yanlarına yaklaştı. O da basamaklara geçip oturdu.
Bu kadar çok kişinin hemen hemen hiçbir şey görmemesini dedi yorgun bir sesle. Aklım almıyor.
Eski son köpekle yanlarından geçti. Çardaktan gelen Nüyberg'in yorgun sesini duydular. Martinson elinde telefonla yanlarına yaklaştı. Şu anda konuyla belki bir ilgisi yok ama Interpol'den bir mesaj aldık. Kendini yakan kızın kimliğine ilişkin bir bilgi var ellerinde. Büyük olasılıkla kim olduğunu biliyorlar. Wallander ona şaşkınlıkla baktı. Salomonson'un kolza tarlasında kendini yakan kız mı?
Evet.
Wallander ayağa kalktı. Kimmiş?
Bilmiyorum ama mesaj emniyette seni bekliyor.
Hiç zaman yitirmeden BRSU'dan ayrılarak Üstad'a doğru yola koyuldular. 12. Bölüm Dolores Maria Santana. Kendini yakan kızın kimliğine ilişkin Interpol'den gelen mesajı yaz dönümü bayramının sabahı Martinson yüksek sesle okuduğunda saat 6'ya çeyrek vardı.
Nereliymiş diye sordu Höglund.
Mesaj Dominik Cumhuriyeti'nden geldi diye karşılık verdi Martinson. Madrid yoluyla buraya gelmiş. Kafası karışmış bir şekilde arkadaşlarına baktı. Höglund sorunun yanıtını biliyordu.
Dominik Cumhuriyeti Haiti'nin bulunduğu yerde adanın diğer tarafındadır dedi. Büyük Antiller'de Hispaniola adasının 1/3'lük doğu bölümüyle bazı küçük adalardan oluşan bir ülkedir.
O zaman nasıl olmuş da buraya Salomonson'un kolza tarlasına gelmiş diye sordu Wallander.
Kimin nesiymiş? Interpol başka ne diyor?
Mesaj ayrıntılarıyla inceleme olanağım olmadı dedi Martinson ama eğer doğru anlamışsam babası kızı arıyormuş. Kız da geçen yıl Kasım ayından bu yana kayıpmış. Kayıp olduğuna ilişkin rapor Santiago kentinde tutulmuş.
Bu Santiago Şili'de değil mi diye sordu Wallander hayretle.
Benim sözünü ettiğim kentin tam adı Santiago de los Treinta Caballeros dedi Martinson. Buralarda bir yerde bir dünya haritamız yok muydu bizim?
Şimdi getiririm diyerek odadan çıktı Svedberg.
Kısa süre sonra da eli boş döndü. Björk'ün kendi haritası olmalı. Giderken götürmüş, bulamadım.
Kitapçıya telefon edip uyandır dedi Wallander. Hemen şimdi buraya bir harita getirilmesini istiyorum.
Bugün bayram ve daha sabahın altısı bile değil diye itiraz etti Svedberg.
Bunun hiçbir önemi yok. Ara onu ve haritayı alıp buraya getirmek için de bir araba gönder.
Wallander cüzdanından 100 kron çıkararak Svedberg'e uzattı. Birkaç dakika sonra da kitapçıyı uyandırmış, sonra da haritayı almak için bir araba göndermişti. Kahvelerini alarak toplantı odasına gittiler. Hanson birkaç saat boyunca kendilerini Nüyberg dışında kimsenin aramayacağını söyledi. Wallander masanın çevresinde oturan arkadaşlarına baktı. Tümünün de yüzünde alabildiğine yorgun bir ifade vardı. Kendisinin nasıl göründüğünü merak etti. Kolza tarlasında kendini yakan kıza daha sonra döneriz diye söze başladı. Şu anda dün gece olanlara odaklanmamız gerekiyor. Daha şimdiden Gustav Wetters dedi katilinin dün akşamda iş başında olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Karlman başına Wetters dese bel kemiğine yediği darbeden ölmelerine karşın katilin kullandığı yöntem farklı değildi. Her ikisinin de kafa derisi yüzülmüştü.
Tüm yaşamım boyunca böylesi bir şey görmedim, dedi Svedberg. Bunu yapan her kimse gerçek bir hayvan olmalı.
Wallander elini kaldırdı. Durun bir dakika. Bilmeniz gereken bir şey daha var. O da Arne Karlman'ın sanat simsarı oldu ve şimdi size dün öğrendiğim bir şeyi açıklayacağım. Wallander arkadaşlarına Lars Magnusson'un anlattığı Gustav Wetterstedt'le ilgili çıkan söylentileri aktardı. Bir başka deyişle göz ardı edemeyeceğimiz bir ilişki söz konusu diye tamamladı sözlerini. Buradaki anahtar sözcük ve bağlantının adı çalıntı sanat yapıtları ile bunların ticaretini yapan kişiler. Bağlantıları bulduğumuzda katili de bulacağız. Kimse bir şey söylemedi. Herkes Wallander'in söylediklerini düşünüyordu. Bundan ötürü de çalışmalarımıza odaklanmamız gerektiğini biliyoruz diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Wetterstedt ile Karlman arasındaki bağı ortaya çıkarmaya çalışmalıyız. Ama bu başka sorunlarımızın olmadığı anlamına da gelmemeli. Arkadaşlarına bakınca sözü nereye getirmekte olduğunu anladıklarını gördü. Bu adam bir cinayet daha işleyebilir. Wetterstedt ile Karlman'ı neden öldürdüğünü bilmiyoruz. Dolayısıyla başkalarının peşinde olup olmadığını da. Ve bu söz konusu kişilerin kim olduklarını da, böylesi bir tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin bunun farkına varmalarını ümit etmenin dışında şimdilik yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki.
Bilmediğimiz bir şey daha var, dedi Martinson. Bu adam deli mi yoksa değil mi? Neden bu insanları öldürdüğünü bilmiyoruz. Belki intikam, belki tamamıyla başka bir neden ya da nedenler söz konusu. Katil gerçek olaylarla ilgisi olmayan, kafasında yarattığı bir nedenden ötürü de bu insanları öldürmüş olabilir. Sağlıksız bir beynin içinde ne olup bittiğini kimse bilemez.
Çok haklısın, diye karşılık verdi Wallander. Karşımızda bilinmeyen çokça şey var.
Belki de bu cinayetler daha yeni başladı.
Hanson dişlerini gıcırdatarak sözlerini sürdürdü.
En kötü senaryoyu düşünürsek seri cinayetlerle karşı karşıya mı kalacağız dersiniz?
Her şey olabilir. Wallander düşünceli bir sesle konuşuyordu. Bu yüzden dışarıdan da yardım almamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de mutlaka Stockholm'daki psikiyatri bölümünden. Katil kafa derilerini yüzdüğü için bu yardım çok önemli olacaktır ve uzmanlar belki de adamın psikolojik profilini ortaya çıkararak bize yardımcı olabilirler.
Acaba bu adam daha önce de cinayet işlemiş mi, diye sordu Svedberg, yoksa bunları ilk kez mi yapıyor?
Bilmiyorum, diye karşılık verdi Wallander, ama çok dikkatli biri. Attığı her adımı dikkatle planladığını hissediyorum. Son darbeyi indirdiğinde bunu kesinlikle duraksamadan yapıyor. Bunun en az iki nedeni olmalı. Birincisi yakalanmak istememesi, ikincisi de işinin yarıda kesilmesini istemiyor olması. Bu sözlere odadakiler hep birlikte yüzlerini buruşturdular. İşe buradan başlamalıyız işte, diye sürdürdü sözlerini. Wetterstedt ile Karlman arasındaki ortak nokta ne? Yolları nerede kesişiyor? İşte açıklığa kavuşturmamız gereken noktalar bunlar. Bunu da olabilecek en kısa zamanda yapmamız gerekiyor.
Belki artık eskisi gibi huzur içinde çalışamayacağımızı da kabul etsek iyi olacak, dedi Hanson. Gazeteciler çevremizi saracak ve bizleri bir an bile yalnız bırakmayacaklar. Karlman'ın kafa derisinin yüzüldüğünü biliyorlar. Uzun zamandan beri heyecanla bekledikleri habere sonunda kavuştular. Nedense İsveçliler tatile çıktıklarında cinayetle ilgili şeyler okumaya bayılırlar.
Bu o kadar da kötü bir şey olmayabilir. Hiç olmazsa bu şekilde katilin listesinde olduklarını düşünen bazı insanlar uyarılmış olur, diye söze karıştı Wallander.
Kamuoyundan destek beklediğimizi vurgulamalıyız, dedi Höglund.
Katilin izlediği bir ölüm listesi olduğu ve bazı kişilerin tehlikede olduğunu düşünürsek, o zaman belki katilin kim olabileceği konusunda fikri olan birileri ortaya çıkabilir.
Haklısın, diyen Wallander Hanson'a döndü. En kısa zamanda bir basın toplantısı düzenle, bildiğimiz her şeyi anlatalım. Tek bir katil aradığımızı ve bize verilecek her türlü bilgiye kapılarımızın açık olduğunu söyleyelim.
Svedberg yerinden kalkıp camı açarken Martinson yüksek sesle esnedi.
Hepimizin yorgun olduğunu biliyorum, dedi Wallander, ama çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Elinize bir fırsat geçerse biraz kestirin.
Kapı vuruldu. Bir polis beklenilen haritayı uzattı. Haritayı masaya sererek Dominik Cumhuriyeti'ni ve Santiago kentini aradılar.
''Bu kızın işini biraz ertelememiz gerekecek. Şimdi bir de bununla uğraşamayız.'' diyen Vallender, arkadaşlarının yükünü hafifletmeyi düşünüyordu.
''Yine de ben bir yanıt hazırlar gönderirim.'' dedi Martinson. ''Zaman bulunca da kızın ortadan kayboluşuna ilişkin soruşturmayı derinleştirebiliriz.''
''Kızın buraya nasıl ve niye geldiğini çok merak ediyorum.'' diye mırıldandı Vallender.
Martinson hemen atıldı. Interpol'den gelen mesaja göre kız 17 yaşındaymış ve boyunun da 1.60 olduğunu belirtmişler.
Onlara kolyenin bir tasvirini gönder dedi Vallender. Kızın babası kolyeyi tanırsa o zaman bu konuda kapanmış olur.
13. ayrımın sonu. Sayfa 175.